Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Gönülden merhabalar, gönüller daima ayakta aziz dostlar. Erkam Radyomuz'dan sizlere seslenmenin sevinci içindeyim. Efendim, en son bir eserimize başlamıştık. Takip eden dostlarımız pekala bileceklerdir. Bu eserimiz Davud el-Kayseri'ye ait Ledünni İlim ve Hakiki Sevgi diye tercüme edilmişti ama başlığının başka muhtevaları da içinde barındırdığını söylemiştim. Orijinali üzerinde biraz durmuştum bir önceki programımızda. Zira bu ikinci programımız bu kitapla ilgili efendim ve orada girizgah bahsinde kısmında epeyce bir açıklama yaptığımı hatırlıyorum. Hatta girizgahı biraz uzunca tuttuğumu hatırlıyorum. Kitabın asıl kısmına başladığımızda ki bu kitapta özellikle velayet, nübüvvet, hayat suyu, ab-ı hayat, ondan sonra hızriyet gibi, ledün meselesi gibi böyle tartışılan efendim İslam alimleri arasında, arifler arasında bahsi ziyadesiyle edilen, biraz teemmül etmeyi, üzerinde derinlikli durmayı gerektiren, biraz da böyle eski tabirle hurdebini derler efendim, mikroskobik bakmayı gerektiren bir başlık silsilesi, konular ve bu konulara böyle harca alem, üstün körü efendim lanet dahin bakamayız. Yani öylesine bakamayız, biraz daha böyle temkinle, tedbirle, dikkatle eğilmemiz lazım diye ifade etmiştim ve kimi bahisleri sizlere açmaya çalışmıştım. Bunlardan birincisi nübüvvet bahsiydi, nübüvvet. Ondan sonra haber demek olan nebe kelimesinden türetilmiştir. Nebe'e ve nübüvveden türemiştir demiştik. Burada da efendim iki mana vardır demiştik. İlahi haberler ve onların hususiyetlerinden haber verme, bir de şeytani fısıltılar ve onların hilelerinden sakınma, korunma anlamı vardır diye söylemiştik. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber efendim bir kısım nasıl söyleyeyim, haberleri gökten çalmaya çalışanların da yolunun kapandığını, eski kahinlere bağlı olarak çalışan kimi varlıkların yollarının da kapandığını bize siyer kitapları ziyadesiyle anlatıyorlar, bildiriyorlar. Yani Peygamber Efendimizin peygamberlik öncesindeki harikulade, olağanüstü hallerinden biri de budur. Ondan sonra göğün kapılarından haber çalma işiyle uğraşanların meslekleri ellerinden alınmış, yolları da tıkanmıştır diye rivayetler vardır. Evet, yani nübüvvetin bir anlamı da budur, genel anlamda da budur. Peygamber'e has olarak ele aldığımızda da durumu bu şekilde ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Şimdi deyim olarak nübüvvet, ilahi emirle dış dünya ile ilgili gizli manaların, gizli saklı manaların, her şey zahirine hamledilemez. Her şey zahiri anlamına hamledilemez. Bu bir şiir için bile böyledir, biliyorsunuz. Bir şiir okursunuz, bir mısra okursunuz. Mısrağın bir görünen anlamı vardır. Dış, ilk akla gelen, böyle çağrıştıran, ama derununda çok daha başka anlamları, manaları ne yapabilir? Barındırabilir, bir beşer kelamı. Bir şair söylüyor bunu. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Şimdi ne demek bu? Bir büyük boşluğa düşüyorsunuz, orada büyü bozuluyor. Şimdi zahir anlamı bu. Ama bir büyük boşlukta bozuldu büyü derken, ölüm, ondan sonra ölüm haline geçiş, dünyanın o korunaklı halinden stabil, düz, sakin gibi görünen halinden yuvarlanış, öbür tarafa geçiş, o berzah birçok şeyi ifade edebiliyor. Yani üzerinde çokça durabiliriz. Bakın bir nedir? Mısra. Aynısı neden vahiy için söz konusu olmasın? Neden peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sözleri için olmasın? Neden bu alanda ziyadesiyle emek vermiş efendim bir kısım ilim ehlinin, irfan ehlinin sözleri için olmasın? Ömürlerini buna vakfetmişler. Bizler uyurken efendim, bizler abuk subuk işlerle dünya meşgalesi peşinde koşarken bunlar gecelerini, gündüzlerini, yürek emeklerini, kafa emeklerini buna vermişler. Neden olmasın sözlerinde böyle bir derinlik diye sormamız lazım diye düşünüyorum. Evet efendim, şer'i hükümlerin peygambere vahyedilmesi olayıdır. Nübüvvetin bir anlamı da nebi Allah'ın emriyle insanları ezelde kendileri için takdir edilmiş yetkinliğe, kemale çağırmak için ilahi zattan, ilahi sıfatlardan, efendim gizli mana, derun manalardan ve şer'i hükümlerden haber veren demektir. Yani sadece şeriat vaz etmiyor, şeriat kurallarını ortaya koymuyor, bir yol hüküm bildirgesi ortaya koymuyor. Aynı zamanda çok derinlikli anlamları da içinde barındıran mesajları bizimle paylaşıyor. Kim? Peygamber. Nübüvvet mekanizması, yolu, silsilesi. Peki bunun bir amacı ne? İnsanları kemale erdirmek. İnsanların kendi kaderlerini dünyada kendi tedbirleriyle gerçekleştirmeleri için. Kader biliyorsunuz bu anlamda tedbire bağlanmıştır ve o tedbirle beraber de değişkenlik gösterecek mahiyettedir, sabit değildir. Gerçi o da kaderdir, amenna. Yani ben daha önce bir misal vermiştim. Elinize bir lastiği alıp uzattığınızda lastik yine aynı lastiktir aslında, sadece uzamıştır. Yani lastiğin ana ebatlarında, gramında, gramajında, yapısında değişemiş o. Ama ne yapar? Uzamasında, yani şekil değiştirmesinde bir farklılık söz konusudur demiştim. Evet, yani bu bahis kemalatı da içinde barındırıyor. İnsanları kemale, insan olma kemaline, fıtratın zirvelerine, hakkın, hakikatin, adaletin, ibadet ve ubudiyetin zirvelerine taşımak adına nebiler haber getirirler diye özet yapmıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Aziz dostlar, Davud el-Kayseri'nin Ledünni İlim ve Hakiki Sevgi Kurtuba kitaptan çıkmış. Bilmiyorum yeni baskıları var mıdır? Ben de eski, yani epeyce zaman önce almışım bunu. Şimdi efendim, nübüvvet Allah'ın zahir ismindendir diyor Davud el-Kayseri. Zahir. Velayet ise batın ismindendir. Hani ez-zahiru vel-batın diyoruz Allah'ın isimlerinden. O halde velayet nübüvvetin batını, nübüvvet de onun zahiridir. Bunun için her nebi aynı zamanda velidir, dosttur, yakındır. Ama her veli nebi değildir. Yani velayet nübüvveti kapsamaz. Ama nübüvvet velayeti ne yapsa, ne yapar? Kapsar. Bendeniz haddimi aşarak efendim bu velayet bahsini sadece belli şahıslara, Allah dostu denilen belli kimselere mal etmememiz gerektiğini, sadece onlarla sınırlı kılmamamız gerektiğini söylemiştim. Neden? Böylece bu velayette uğraşma, bu yolda mesafe kat etmeyi kendimizden uzaklaştırıyoruz. Aşırı yücelterek, belli insanlara hususi mahsus kılarak kendimizden uzaklaştırıyoruz. Hayır, Kur'an'ın hitabı umumidir. Efendim, veli kelimesinin geçtiği yerlere bakınız, umumidir, mutlaktır. Dolayısıyla ucu açık bırakılmıştır. Bu hepimizi muhatap alıyor demektir. Hepimizde kemale erme, Allah'a yakın olma efendim ve o yolda mesafe kat etme potansiyeli mevcuttur. Bu yolda yani topu taca atmamamız, birileri sadece bunu yapıyordu, ah onlar başkaydı filan diye nostalji üretme lüksümüz yoktur. Hepimiz Allah'a kendi efendim istidadımızca, kendi yatkınlığımızca ne yapabiliriz? Bir yakınlık peyda edebiliriz. Velayetin mertebeleri var. Dolayısıyla velayet herkesi ilgilendiriyor. Ne oldu bak? Bütün kulları, efendim Müslüman kulları alakadar eden bir alaka, yakından ilgilendiren efendim onlarla alakalı olan bir çerçeveye oturuyor böylece. Evet, şimdi nebi batına taalluk eden veliliği yönünden istidadının istediğini Allah'tan alıcı olduğu gibi, istidadı neyi istiyorsa, zahirle alakalı olan nübüvvet yönünden de ümmetine tebliğ edicidir. Yani nebi velayet yönüyle kendi şahsi yatkınlıklarının gereğini alıyor. Allah'tan kendi gönlünün, fıtratının, tabiatının, efendim yatkınlıkları neyse, istidadının, potansiyelinin yatkınlıkları neyse onu alıyor. Velayetle şahsi kemalatı alıyor aslında, daha net söylersek. Nübüvvetle de nebi efendim ümmetine tebliğ edeceklerini alıyor. Yani emri bil maruf, nehyi anil münker, halkla ilgili olan tarafını alıyor. Öbürü daha çok şahsi kemalatıyla ilgili taraftır. Nebi, nübüvvetten olmayan veliden daha şereflidir. Elbette üstündür. Efendim, eğer nebinin velilik ciheti nübüvvet cihetinden daha şerefli ise, velayet ciheti nübüvvet cihetinden daha şerefli ise, o zaman veliliğin yönü hakka, nübüvvetinin yönü halka yönelik demektir. Şimdi burada ilginç bir izah getiriyor. Yani eğer bir nebinin, bir peygamberin o Allah tarafından kendi şahsi kemalatı cihetiyle verilmiş, o alanda elde ettiği kısmı, velayet yönü, nübüvvet yönünden daha kuvvetliyse, efendim bunun ön plana çıktığı peygamberler vardır biliyorsunuz. Ondan sonra o zaman velayetin yönü hakka, nübüvvetin yönü halka yönelik demektir. Az önce benim izah ettiğim şeyi farklı bir şekilde söyledi. Nebi ve velinin her bir vasıtalı veya vasıtasız olarak ilahi hazrattan efendim gizli manaları alan ve kendisine inananlara onlardan haber veren bir tarafı vardır diyor. Nebi ve velinin her bir vasıtalı veya vasıtasız olarak diyor, gizli manaları alan ve kendisine inananları onlardan haber veren. Çünkü bir takım gizli haberler hakikaten ilham yoluyla, ilham-ı Rabbani yoluyla veya doğrudan doğruya vahiy yoluyla Rabbimiz tarafından iletilir. Yani bunu abes görmememiz lazım. Bugün efendim biraz ruhani, manevi alanda uğraşan insanların bile gönül gözlerinin, zihinlerinin, kafalarının açıldığını görebiliyoruz. Hatta batıda bile bir kısım medyumluk müesseselerinde, efendim ispiritizma dediğimiz alanda insanların bazı acayip hallerini görebiliyoruz. Yani ruhun değişik şeyleri hissedebilme, sezebilme özelliği, yeteneği olduğunu görüyoruz. Ruh öbür aleme açılan bir pencere. Bu pencere aracılığıyla bazı ışımalar olabilir. Bunu Rabbimiz de ikram edebilir yahu. Yani bunu çok uzak görmemek lazım. Efendim sürekli insanlardan uzak, mesela sırf zihinsel aleminde, duygu dünyasında yaşayan bir insan bile olsa, yani o bile ne yapıyor? Bazı duyularını geliştirebiliyor. Bazı alıcıları daha hassas hale gelebiliyor. Yani bu varken neden ilham türünden, ilhamat-ı Rabbaniye türünden ya da vahiy türünden bazı haberler Allah tarafından kullarına iletilmesin, verilmesin? Bunu acayip görmemek lazım. Akla uzak görmemek lazım. Hele bu zamanda daha da anlaşılır olduğu kanaatindeyim şahsen. Evet, efendim velinin zıttına nebi aldığı haberleri tebliğ etmekle görevlidir. Emredilen ve yasaklanan her şeyle hükmedicidir. Onunla hüküm edecek. Ondan sonra bunu halka yayacak, tebliğ edecek. Bunu Allah, ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Sana ancak tebliğ etmek düşer. Sen sadece bir uyarıcısın şeklinde belirtmiştir. İşte apaçık bir uyarıcısın versiyonları da vardır biliyorsunuz. İşte bununla nebi veliden ayrılır. Evet. Aslında yani veliyi nebinin karşısına koymamak, bunları birbirinden ayrıştırmamak lazımdır. Velayeti nübüvvetle böyle tokuşturmamak lazımdır. Bu hataya da tarihte düşenler olmuş. Ondan sonra efendim, nübüvvet yolu velayet yolunu içinde barındırır. Her nebi velidir diye söyledik. Ve biz de nübüvvet yoluna tabi olursak, bakın sade Müslümanlar olarak vazifemizden bahsediyorum. Daha sadeleştirelim. Şimdi çetrefilli ifadelerden çıkalım. sade bir Müslüman olarak biz, Cadde-i Kübra olan, ana cadde olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna, sünnet-i seniyyesine efendim dikkatle, itinayla seçerek, biraz titizlenerek, yani ondan sonra biraz böyle tahkik ederek, ulu orta kulaktan duyduklarımızla değil, şifahen değil, sağda solda ondan bundan dinledim diyerek değil, biraz kitabi, biraz ilmi yaklaşarak Peygamber Efendimizin o pak yoluna tabi olursak, bütün nebilerin yoluna tabi olmuş olacağız ve nübüvvet bütün ana cadde olduğu için bütün aslında yollar, gidiş yolları, vuslat yollarının esasını barındırıyor, temelini barındırıyor. Biz bu yola tabi olursak Allah orada nübüvvet nurlarını, nübüvvet meyvelerini de veriyor. Velayet. Nübüvvetin içerisinde velayet zaten zımnen saklanmıştır, konulmuştur. Yani nübüvvete sıkı sarılan, o yolda samimi olan, o yolda kendini koruyan, o yolda ittikaya eren bir insan zaten velayeti efendim bir şekilde kendi istidadınca kazanır. Yakınlığın, dostluğun dereceleri vardır diye daha evvel söylemiştim. Yani bunları bir karşı karşıya getirmemek lazım. Böyle bir düşünce yoluna girmemek lazım. Yok efendim işte veliler kendi şöyle yapıyorlar da nübüvvetten üstün müdür, değil midir? Ondan sonra sahabenin ayağının tozu olabilir mi, olamaz mı filan, bu mülahazalar lüzumsuz. Lüzumsuz. Çünkü bizim için ana vazife nübüvvete tabi olmaktır. Nebinin getirdiklerine, o da başta Kur'an-ı Kerim'dir ve onun mesajıdır. Ona can gönülden tabi olmak, ona ve onun somut hali olan, somut Kur'an olan peygamberin uygulamalarını hayatımıza seçerek dikkatlice taşımaktır. Bu önemli, çağımızda önemli. Çünkü şapla şekerin birbirine karıştığı durumlar var. Bazı zaman içinde oluşmuş gelenekleri sünnet diye takdim etmek söz konusu. Bu konuda uyanık olmak lazım efendim. Ama bazı gelenekte bulaşmalar var diye de bunu da hepten saf dışı eden anlayışlara da dikkat etmek lazım. Bu ikisi de tehlikeli yoldur. Saf gelenekçilik de tehlikelidir. Gelenekte hatalar var diyerek bertaraf etmek, bir tarafa atmaya çalışmak da fevkalade tehlikelidir. Yani Kur'an ve peygamber biri somut hali, birisi indirilen hali, kelam hali. İkisinin ne yap, bir insanda ne yapması lazımdır? Birleşmesi lazımdır ki hakikat tecelli etsin. Evet. Efendim bu önemli olduğu için son zamanlarda tekrarlıyorum. Çünkü bu tehlikeyi günümüzde ziyadesiyle görüyoruz. Buna karşı uyanık olmamız lazım. Evet. Veli ister Nebi'nin aldığını Allah'tan alabilen büyük velilerden olsun. Veli ister Nebi'nin aldığını Allah'tan alabilen, ama bu vahiy yoluyla değil. Ne dedik? İlhamat-ı Rabbaniye. İlham da saf ilham. Efendim kalbin temiz halinden kaynaklanan, kalbin saflaşmasından kaynaklanan, alıcının kuvvetlenmesi neticesinde oluşan ilham da efendim vahiy değildir ama adeta vahiyden bir cüzdür diye söylemişlerdir. Asla vahiy değildir. Evet. Dolayısıyla o da saf ilham yoluyla bazı şeyleri alabilir. Ona Allah bildirebilir. Bu kendi mahareti değildir. Allah'ın ikramıdır. İkramdır. Burada yine Allah'ın azametini görmemiz lazım. Kişinin kudretini, yüceliğini değil, şahsa gözümüzü çevirmememiz lazım. Alıcıya değil. Alıcıya değil, verene bakmamız lazım. Orada alıcının şahsında verenin kudretini seyretmemiz lazım. İşte o zaman alıcıyı yüceltmemiş, kaynak olarak görmemiş oluruz. Menba değil, mazhar. Bu kavrama dikkat ediniz. Menba, kaynak değil, mazhar. Onun aynasında yansıyan bir güneş var. Sen güneşi bırakıyorsun, aynaya bakıyorsun. Aynadan her şeyi biliyorsun. İşte burada gizli bazı hata kokuları vardır. Bu gizli hatalar sebepperestlik, şahısperestlik, kişiden her şeyi bilme, o kişiyi aşırı yüceltme gibi bazı neleri neticeleri doğurabilir. Bunun sonuçları vahimdir. O yüzden menba değil, yani bir insanda bir kemalat görüyorsak, efendim bir güzel hal görüyorsak, bir ikram görüyorsak, o kendi kaynak değil o konuda. Mazhardır. Onun aynasında yansıyan bir güneş vardır. Evet. Evliyalardan, Allah'a yakın olanlardan kutup, İki imam, dörtler, yedi iklimi idareyle görevli yedi budela ebdal efendim. Ebdal bedeli olmayan, bedel demektir. Ebdal. Yani bir şeyin yerine bedel olarak gelen demektir. Dolayısıyla Allah dünyada hiçbir şeyi bedelsiz bırakmaz. İklimini boş bırakmaz, insanlarını boş bırakmaz, alemleri boş bırakmaz. Efendim Müslüman dünyasını boş bırakmaz. Zannetmeyin ki her şeyin maddi sahibi olduğu gibi manevi sahipleri yoktur. Manevi sahipleri de vardır. Allah efendim eşkıyaya alemi terk etmez. Dolayısıyla efendim manevi anlamda da asrın, zamanın sahipleri vardır diye ben inanırım şahsen. Bunu da doğru buluyorum. Yani ilimce sahipleri vardır, irfanca sahipleri vardır, manen sahipleri vardır. Dolayısıyla asla bunu boş bırakacağı düşünülmemelidir. Eksiksiz ve faydasız kıyamet gününe kadar silsilevi olarak, silsile olarak devam ederler. Evet, efendim büyük bir alimin geniş bir şekilde açıkladığı gibi bu mertebeler mevcuttur. Yani hem Budela'nın hem Kutb'un hem imamların efendim dörtler, yediler vesaire diye söylenir biliyorsunuz kırklar. Bunların detayları açıklanmıştır. Nerede açıklanmıştır ona da bakayım. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Fütuhat eserinde açıklanmıştır. Bununla ilgili benim naçizane vurgumu da lütfen hatırlayınız. Demiştim ki yeni doğmuş çocuğa acılı adana yedirilmez. Ne demek bu? Yani biz daha dini konularda, ilmi konularda, imani konularda başlangıç seviyesindeysek talebe. Buradan çok üst felsefi meseleleri tartışmaya başlamak doğru değildir. Önce elifbayı öğreneceksin. Elifbadan sonra işin temel esaslarını öğreneceksin. Bu temel esasları bildikten sonra kademe kademe yükselip de en sonunda oraya bir ihtiyaç olarak varırsan üst meseleleri böyle çok üst bir dille efendim paylaşan kitaplara fütuhat gibi varırsan tamam amenna buna bir şey diyemeyiz. Ama daha sen dün geldin medreseye bugün efendim üst düzey alim olayım dersin. Ondan sonra üst düzey meseleleri anlayayım kavrayayım dersin. Kavrayamazsın efendi kafayı bulandırırsın. O yüzden diyor ki Muhyiddin Arabi Hazretleri bizden olmayanlar bizim kitaplarımızla meşgul olmasınlar. Zarar verir efendim. Günümüzde böyle bir Muhyiddin Arabicilik efendim şeyi vardır. Bakın o zatın cilik diyorum. Yani onu anlamak, İslam ilimlerinin bir dahisi olarak, efendim manevi alanın dahilerinden, büyüklerinden biri olarak ulema meşgul olmuştur. Ama belli bir zemini ve seviyeyi ihsar ettikten sonra Kur'ani ilimlerde, sünnet ilimlerinde, diğer ilimlerde çok ciddi mertebeler kat ettikten sonra oraya gelmişlerdir. Ciddi bir altyapı olmazsa zarar verir, kafayı bulandırır, sıkıntı oluşturur. Kendimizde abuk subuk haller görmeye başlarız. Dolayısıyla Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin sözünü dinleyelim. Efendim bizden olmayanlar bizim kitaplarımızla meşgul olmasınlar diyor. Kendisi başta uyarısını yapıyor. Çünkü bunlar yarı yakaza halinde yazılmış şeylerdir. Yani keşif ve ilham tarikiyle yazılmış, adeta rüyadaymış gibi başka bir hal üzere yazılmış eserlerdir. Birisinin rüyadaymış ya da rüyadayken gördüklerini yazdığını hayal edin, düşünün mesela. Siz de onu okuyorsunuz, hayatınıza yön vermeye çalışıyorsunuz. Veremezsiniz. Yani bunun lafını, edebiyatını yaparsınız. Aşk dersiniz, uçuyorum, kaçıyorum dersiniz, sevda dersiniz, vahdet dersiniz, tevhid dersiniz ama bunlar efendim bir başkasının başka bir halle yaşadığı kendi öznel, şahsi haliyle yazdıklarıdır. Sizin gibi, bizim gibi umumi haller için geçerli değildir. Dolayısıyla bakın sade Müslüman Kur'an'la uğraşacak, hadisle uğraşacak, efendim ilimlerle, irfanla uğraşacak, ibadeti taatte uğraşacak, bunları anlamaya çalışacak, bunlara da mesafe kat etmeye çalışacak efendim. Dini cehalet bu kadar yaygınken toplumda insanlara bir anda böyle Fütuhat-ı Mekki'ye verdiğiniz zaman olmaz. Yeni doğmuş çocuğa acılı adana vermek olmaz. Bu çocuk önce sütle beslenecek. Yani hikmetli, mantıklı olmamız lazım. Ama cazip geliyor tabii insanlara böyle gözler kapalı, yarı mahmur böyle aşk vesaire dediğiniz zaman hoş geliyor da sonuç ne oluyor ona bir bakalım. Sonuç. Evet. Şimdi efendim gelelim ikinci bahse aziz dostlar. Az önceki konuşmalarım sadet harici oldu ama günümüzdeki bir vakayı gördüğüm için efendim hesap etmediğim halde çıktı. Bir düşünün yani bir fikir sadece bir kanaat değil bu. Benim şahsi bir gözlemim. Davud el-Kayseri Hazretleri hayat suyunun açıklanması diyor ikinci kısımda. Abı hayat efendim. Şimdi diyor ki bil ki çok akıcı ve hissedilir cevher için kullanılan bir kelimedir su. Çok akıcı ve hissedilir bir cevher. İbni Abbas'ın gökten bir su indirdik. Kaf suresi 9. ayet. Ayetindeki suyu ilim olarak tefsir ettiği gibi su ile ilim kastedilir diyor. İşte buyurun. Gökten bir ab-ı hayat indirdik ya da bir su indirdik ayeti kerimesini. Orada su ilme taalluk eder diyor. Bendeniz de şahsen bu kanaatteyim. Yani bizim o gökten, çünkü ilmin kaynağı semavidir. Allah alim ve alimdir. Hakimdir. Dolayısıyla alim ve hakim olan Rabbimizin kudretindedir, ilmi ezelisindedir her şey ve onu bize indirir. İndirir. Neye? Talebe göre indirir. Dolayısıyla su ilme tekabül eder. İbni Abbas da radıyallahu anh efendim öyle tefsir etmiş. Ne güzel etmiş. Evet. Aynı şekilde onunla külli heyula kastedilir. Bu eski bir felsefi tabirdir. Ta Aristo'dan geliyor. Bizim bir kısım efendim sufilerimiz, bir kısım ariflerimiz böyle felsefi bir dil kullanmıştır. Özellikle işte Muhyiddin Arabi Hazretleri damarı kanalı bunu kullanır. Sadeddin-i Konevi, Davud el-Kayseri aynı çizgidir aşağı yukarı. Ondan sonra bunu kullanmışlardır. O dönemin hani bugün nasıl bazı hocalar bazı meseleleri açıklamak için bilim dilini kullanıyorlar. İşte atom diyorlar, partikül diyorlar. Ondan sonra ne bileyim ben teorik fizik diyorlar filan bir şeyler diyorlar. Kavramlar kullanıyorlar. Aynen onun gibi o dönemin bilim ve felsefe dili olan Aristo felsefesinden gelen kavramları kullanmışlardır. Mesela bunlardan biri heyula kavramıdır. İşte ona göre sudur teorisini mesela ayağını sabite şeklinde formülüze etmişlerdir. Erbabı bilir. Ondan sonra bu alanda az çok uğraşanlar neyi kastettiğimi kavrayacaklardır ama çok önemli değil. Geçiyorum. Radyoda konuşuyoruz çünkü. Efendim bu harflerin çıkış yerlerindeki titreşimi esnasında insani harfler ve kelimelerin suretleri insan nefsinde meydana geldiği gibi ilahi kelimeler ve harflerin suretleri Allah'ta meydana gelmesinden dolayı Rahmani nefes olarak adlandırılır. Şimdi bakın bir boğazımızda içimizde bir titreşim oluyor. İçimizde bizim manevi alemimizde, sadrımızda, göğsümüzde, zihnimizde belli manalar var. Kastetmek istediğimiz. Sonra bunları çıkarmak için açığa niyet ediyoruz. Diyoruz ki bunu şu kelimelerle, şu cümlelerle izah edeyim derken konuşmaya başladığımızda sesler, titreşimler, hançere, ilgili bölümlerle beraber bu kelimeler vücuda geliyor, meydana geliyor. Aynen bunun gibi Allah'ın gayb hazinesinde olan ilmi de efendim alimlerin zihninde, aklında adeta onlar birer ses titreşimi gibi, hançere gibi onlarda kendisini gösteriyor. Onlarda zahir oluyor efendim ve şehadet alemine insanda çıkıyor. Gaybtan şehadete ilim insanla çıkıyor. Evet, insanın tabii anlamlandırdığı, kavramsallaştırdığı, düşündüğü, fikrettiği ilmi kastediyorum. Evet, bunu söylüyor. Buna bir tür rahmani nefes de denilebilir diye ifade ediyor. Allah-u Teala arşı su üstündedir diyor. Hud suresi 7. ayet aziz dostlar. Arş mülktür. Mülk. Şüphesiz mülk aleminin suretleri melekut aleminin üzerindedir. Mülk alemi şu bizim yaşadığımız sebepler alemi. Gökyüzü, yeryüzü, ağaç, taş, kuş, börtü, böcek, galaksi, yıldız bunlar da dahil. Ondan sonra görünen mülk alemi. Ama bu mülk aleminin üzerinde bir de ne var? Melekut alemi var. Mülk aleminin suretleri, görüntüleri efendim melekut aleminin üzerindedir diyor. Yani mülkle melekutu nasıl size izah edebilirim? Bunları tabii izah etmek kolay değil. Şimdi bir elma elinize aldığınızı hayal edin. Elma. elmayı efendim bir somut maddesi var değil mi? Rengi var, ağırlığı var, kokusu var, cismi var, içeriği var, elementleri var, sapı var vesaire. Sonra alıyorsun, onu hafifçe ısırıyorsun. Onun hiç o zahirinde, mülkünde tatmadığın bir şeyi sana veriyor, bir lezzet. O lezzeti izah edemezsin. Yani meyvanın, elmanın lezzeti nedir dediğinde çok tatlı, çok güzel falan diyoruz ama nedir? Onu tam manasıyla dile getiremiyoruz. İşte bakın o elmanın lezzeti melekûtudur bir türlü, bir türlü. Elmanın taşıdığı o cisminin dışındaki anlam, mana, o da onun melekûtudur. Yani eşyanın mülk gibi görünen şeyin içindeki suretleri melekûta yansır dediği aslında bu. Mülkün içinde melekût saklıdır ya da mülkten melekûta açılan pencereler vardır, kapılar vardır, yollar vardır. Açabilene, her şeye mülk cihetiyle muhatap olursan, eşya, şey, madde cihetiyle muhatap olursan orada kalırsın. Ama o aslında bir sana geçiş imkanı veriyor, bir kapı aralıyor, gizli bir geçit var. Gizli geçitler var hatta içinde barındırdığı. O da onun melekûti tarafıdır, anlam cihetidir, mana cihetidir diye tabii izahı çok kolay değil efendim. Mülk ve melekût, ama lütfen bunları birbirinden kopuk ve ayrı düşünmeyelim. Melekût diye bir alem varmış, böyle hayalen bir şey düşünüyoruz. Hayır, mülkün içinde melekût, melekût mülkün içinde bizzat dereceleriyle kendisini gösteriyor. Yani eski alimlerin tabiriyle mülk perdesi, mülkün üzerine serilmiş sebepler, maddi alemin üzerine serilmiş bir böyle perde gibi, tül perde gibi. Gözeneklerinden aslında gaybın hakikatleri gözüküyor. Melekûta bir dünya pencereler açılıyor. O yüzden eski alimler diyor ki, mülkle melekût arasındaki mesafe ne kadar kısa, bir açıdan da ne kadar uzun. Değil mi? Gören için ne kadar kısa, anlayan, fark eden, hisseden için, anlamayan için de ne kadar uzun. Evet. İki deniz meselesi de öyledir aslında. İki denizin salı verilmesi meselesi vardır bilirsiniz. İki denizi biz salı verdik ve bunlar birbirine karışmazlar. Hani hep maddi izahı yapılır. Kaptan Kusto işte efendim 80'li yıllar mı 70'li yıllar mı İstanbul Boğazı'nda galiba. Efendim tatlı suyla tuzlu suyun akıntılarının birbirine karışmadığını görüyor. Ha iki deniz filan. Hayır. İki denizi sadece iki akıntının birbirine karışmaması olarak yorumlayamayız. İki deniz aslında Allah'ın yaratışındaki iki emir, iki alem, iki boyut farklılık demektir. Mesela şehadet alemi, gayb alemleri. Bunlar iki denizdir. Şehadetten gayba geçen, gaybtan şehadete bakan pencereler, yollar, kanallar vardır. Efendim, kadın ve erkek, bakın iki denizdir, salı verilmiş. Ondan sonra işte burada söylüyor, mülk ve melekût, iki denizdir, salı verilmiş. Efendim, Kur'an'ın içindeki lafız ve mana, salı verilmiş. Ama onların birbirini gösteren boyutları olduğunda bilmek lazım. Evet, şimdi Allah-u Teala'nın kabarık deniz, yani taşkın sözündeki denizin su için kullanılması, onun arşı su üstündedir sözündeki sudan kastın efendim heyulani cevher olduğunu söyler diyor. Bütün eşyanın suretiyle dolu olan şeydir diye heyulayı izah ediyor. Burası bizi ilgilendirmiyor. Geçelim. Şimdi şuraya gelelim aziz dostlar. O halde hakiki hayat suyu, gerçek ab-ı hayat, nurani ve karanlık olan perdeleri açmış. İki tür perdeden bahsedilir biliyorsunuz. Nurani perdeler ve zulmani perdeler. Bunları açmış. Beşeri kirliliklerinden temizlenmiş. Kendisini Allah'a adamış, kutsileşmiş kişilere çok bilen ve haberdar olan, alim ve habir olan Allah'tan akan ledünni ilim demek. Hayat suyunu, ab-ı hayatı böyle izah ediyor. Ab-ı hayat neymiş şartları var ama öyle değil. Nurani ve zulmani perdelerde kat etmiş. Yani eşyanın perdelerini aralamış. Onu doğrudan doğruya mülk mülkün içindeki melekut gibi okumaya başlamış. Şehadetten gayba giden pencereleri görmeye başlamış. Manevi alemlerinde, iç aleminde seyirler yapmış, yolculuklar yapmış. İlim ve irfanla kendisini donatmış. Beşeri arızalardan, öfkeden, kinden, nefretten, şehvetten, şöhretten, şundan bundan arınmış. Bunları terbiye etmiş bir insana akan, Rab katından gelen ilhamlar, bilgiler demektir. Evet. Bu akıcı cevherin hayatsız herhangi bir cevher olduğu sanılmasın, dış dünyada bir varlığa sahip olan her şeyin bir çeşit hayatı vardır diye de olayı bağlıyor. Anlamayanlar diyor, hak ve sırlarından, varlığın bazıları diğerlerinden, farklı alametleriyle tezahür etmiş nurlarından gözleri perdelenmiş kimselerdir. Bakın bu meseleyi hep böyle reddeden ya da batıniliğe vardıracak şekilde abartan, sırf dini bunun üzerine bina etmeye çalışan, bunun dışındaki her şeyi böyle zahir gibi algılayan iki dengesiz anlayış olmuştur. İfrat ve tefrit. Efendim nereden çıkarıyorsunuz işte bu, efendim yok insana manevi ilimler akıyormuş geliyormuş da bunları denetleyebiliyor muyuz, olur mu canım öyle bir şey falan. Bakın bu yanlış. Niye yanlış? Çünkü Allah'ın ilmi ezelisi sonsuzdur, nihayetsizdir ve bunun da çok farklı tezahürleri vardır. Buna çok farklı muhatabiyet biçimleri vardır. Akıl seviyeleri aynı değildir. Duygu seviyeleri aynı değildir. İlmin mertebeleri aynı değildir. İlim sadece görünenden ibaret değildir. Ha, ama her şeyi takla attıralım. Her şeyi batıniliğe vardıracak şekilde, harf metafiziğine vardıracak şekilde, efendim zahiri incitecek şekilde, şeriatı şeri şerifi incitecek şekilde, ibadetlerden bizi uzaklaştıracak şekilde, efendim batını anlamlarına hamledelim. Böyle bir uçuk kaçık şeyler ortaya çıkaralım. Her şeyi subjektifleştirelim. Her şeyi şahsileştirelim. Her şeyi böyle kaygan bir zemine dönüştürelim. Almaz. Bazı esasları, muhkematı ne yapmamız lazım? Korumamız lazım. Bazı kırmızı çizgilerimizin, sarı çizgilerimizin, net çizgilerimizin olması lazım. Bunlar olmadığı zaman omurgasız oluruz, dengesiz oluruz. Nasıl omurgası olmayan bir varlık yerde sürünüyorsa bizler yerlerde sürünürüz. Dolayısıyla kaba zahiriliğe ve her şeyi bulanıklaştıran batıniliğe karşı dikkatli olmak lazımdır. Bunlara bakanlar red yoluna ne yapabiliyorlar? Gidebiliyorlar. Evet, kalpleri aydınlanmış ve hakiki hayata kavuşmuş mükaşefe ehline gelince Allah keşif yollarını açar. Ya bir maddi bilimde bile mesela, maddi bilim diye bir şey yok aslında, ona Allah adına bakarsan o da manevi ilimdir, ama mesela fizik alanında bile bir insan çalışıyor, keşifler yapmaya başlıyor. Ya zihninde şimşekler çakıyor, kalbinde, zihninde sürekli ilhamlar dolaşıyor, bambaşka açılımlar oluyor. Olamıyor mu? Efendim Einstein'ın hayatını inceleyin. Stephen Hawking'e bakın, Carl Sagan'a bakın, yani bir dünya isim var. Bu adamlar fizik alanında, astrofizik alanında, teorik fizik alanında o kadar mesai sarf etmişler. Bunun da bu konuda o kadar fani olmuşlar ki, hayatlarını buna o kadar vakfetmişler ki, yepyeni keşifler, mükaşefe budur. Akla, gönle açılan bazı ilhamlar, gelen açılan pencereler demektir. Bu niye manevi alanda olmasın? Kur'an'la çok meşgul olun. Bir bakarsınız ki bir anda bir ayet-i kerime bambaşka açılıverir. İşte mükaşefenin cüzleridir bunlar, olmaz mı? Felsefeyle çok meşgul olun. Bir anda keşifler yapmaya başlarsınız. Bambaşka şeyler anlarsınız. Bambaşka bağlantılar kurarsınız. Efendim, dolayısıyla bu mükaşefe filan bizi bozar. Aman canım filan diyemeyiz. Yani diyemeyiz. İnsan fıtratını bilmemiz lazım. Fıtratın karşılıkları var. Bunun maddi göstergeleri bile var yahu. Evet, bugün fazla dertlendik. Anlamayanlar, hak ve sırlarından, varlığın bazıları diğerlerinden farklı alametlerle tezahür etmiş nurlarından gözleri perdelenmiş kimselerdir. Kalpleri aydınlanmış ve hakiki hayata kavuşmuş mükaşefe ehline gelince bütün varlıkları yaşayan ve tesbih edici görürler. Her şeyi hay görürler. Her şeyi diri görürler ve her şeyi tesbih halinde görürler. Mahlukatın tesbihi vardır. Tezkir daha çok insana mahsustur, şuurlu. Çünkü zikir şuurla yapılan bir şeydir. Tesbih varlığın zikridir. Yani varlığın varlığına, yaratılışına uygun davranması, o kanuniyeti üzerinde göstermesi, Allah'ın yaratılıştaki emirlerine katiyen net itaat etmesinin somut göstergesidir tesbih. Evet, Sübhanallah diyor, bunu ben yapmadım diyor ağaç. Ağaç diyor ki bu meyveyi ben yapmadım. Bu tesbihtir. Neyi söylüyor bunu? Yaratılışıdaki o forma riayet ederek, harfiyen bunu bir yaratılış kulu, yani hilkatteki kulluğu yaşayarak gösteriyor. Aynı zamanda da kendisine ait olmadığını gösteriyor. Çünkü o koskoca canım üzümleri o çubuğa hamledemezsiniz, kuru çubuklara. Ya bu kuru çubuk asma çubuğu, bu kuru çubuk efendim bu üzümleri yaptı diyemezsiniz ya. Bunu akıl sahibi adam diyemez, insan diyemez. Bu çamur bu üzümleri yaptı diyemezsin. Demen için senin aklını bir şekilde manipüle etmiş olman lazım. Ya bilim kiriyle kirlenmişsin, ya inada bağlamışsın, ya anlamak istemiyorsun. İzanla, hikmetle bakan bir insan şu çamur, şu şeftaliyi yaptı, bu odun, bu şeftaliyi yaptı diyemez. O yüzden mahlukat Subhanallah diyor, tesbih ediyor, tenzih ediyor, ben yapmadım diyor. Benim üzerimde bu takıl olanlar Allah'ın sana mucizeleridir. Mucizevi yaratılışıdır diyor, gösteriyor, oku diyor. Kör gözlere bile gösteriyor. İbni Mesud, Allah kendisinden razı olsun, yemek yiyorduk ve tesbihini işitiyorduk dedi. Tesbih edici olmak ancak yaşayan olmakla, hay olmakla mümkündür. Allah kendisinden razı olsun bir büyüğümüz, içini yaşatan, ölü olan her varlığı diri görür dedi. Bu da çok güzel. İçi hay olan, içi diri olan, içi ne demek? Kalbi, gönlü, fuadı, efendim içindeki o letaifi, latifeleri, sır var, hafi var, ahva var değil mi? O batıni dünyasını ihya eden bir insan batınını ne yapar? Ölü sanılan her şeyi diri görür, canlı görür. İşte onun canlılığını hissetmek, görmek, üzerindeki ayetleri okumak, hissetmek, onun vazifesini nasıl güzel yaptığını fark etmek bir tür tesbihe muhatap olmaktır. Yoksa ağacın illa hu demesi gerekmiyor yani. Ağacın yaratılışı hu diyor. Ses olarak hu beklemenin anlamı yok. Rüzgarı anlamlı dinleyen bir insan onun hu dediğini görür, duyar, işitir. İlla hu sesi duyacağız diye böyle bir akustik manada ele almamak lazım. Evet efendim, son kısma geliyoruz. Vaktimiz ilerliyor aziz dostlar. Bu mananın hakikatini ancak hissi cismani hayatın, cisim ister basit ister mürekkep olsun, nefsani kalbi ruhani ve akli mertebeleri olduğunu bilen kimse bilebilir. Yani cismani olan, cisme ait olan her şeyin efendim nefsani kalbi ruhani akli mertebeleri vardır. İçinde mertebeleri var. Ağaç sadece odun değil, onun kendi içinde hisse bakan, kalbe bakan, ruha bakan, akla bakan bir dünya unsur var. O unsurlarla muhatap olduğunda, mertebeleriyle bunu okuduğunda işte hayatı farklı okumaya başlıyorsun. Odunluktan çıkarıyorsun, onun tesbihini görmeye başlıyorsun. Tesbih. Ve bu da senin zikrin oluyor. Mahlukatın tesbihini fark etmek de bir tür zikirdir. Çünkü onunla Allah'ı hatırlarsın, onunla Allah'ı anarsın. Şükretmek için de onu kelimelere dökersin. Elhamdülillah dersin. Allahu Ekber dersin, değil mi? La ilahe illallah dersin. Niye? Çünkü mahlukatın tesbihini gördün, onların hay olduklarını gördün, bunu aklen fikren fark ettin, bu farkındalığın getirdiği şükür hissi olarak da bunları dile getirmek istedin, oradan da işte o tekrar edilen zikir ortaya çıktı. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Ya işte bak birleşti. Ama bu anlamda sen varlığın mertebelerini görmezsen, hilkati okumazsan, onları canlı gibi görmezsen sadece kelime tekrarı kifayet etmez. Yetersizdir, anlamsızdır demiyorum. Yeterli olmaz. Yani hiçbir şeydir demiyorum, özür dilerim. Ama yeterli olmaz. Bu şuna benzer. reçetedeki ilaçları gidip kullanmıyorsun, reçeteyi ıslatıyorsun, suyunu içiyorsun. Şifa olmaz. Şüphesiz akli cevherlerin hayatı hissi hayat cinsinden değildir. En aşağı hayat mertebesi hissi hayattır. Yani hissi derken dürtüsel hayat. Bizim kaba duyusal hayat yani. Dokunma, beş duyuyla fark ettiğimiz hayata hissi hayat, duyusal hayat deriz. Hayat sözünü mertebelerin en yükseği için kullanma, en aşağısı için kullanmaktan daha doğrudur. Mertebelerin en yükseğine ruhun hayatıdır, kalbin hayatıdır, aklın hayatıdır, ulvi hislerin hayatıdır. Bu boyutta hayatı yaşamak lazımdır. Yeme, içme, üreme, çoğalma, uyuma, maddi zevkler, lezzetler bu beş duyunun hayatıdır ya. Bu hayvanların yaşadığı beş duyun hayatıdır. Ama hayatı bizim en üst mertebesi için daha çok kullanmamız lazımdır diyor. Daha sonra ona en yakın olanlar gelir. En yakını temiz ruhun ve aydınlanmış kalbin hayatıdır. Bak açıklıyor işte burada. Bu ancak yakini ilim ve hakiki şehadet, şahitlik ile olur. Bunun için kafirler hissi hayatla yani beş duyu hayatıyla diridirler. Ona Allah'ın şu ayetlerinde belirtildiği gibi sen ölülere şüphesiz işittiremezsin. Buradaki ölüler ne? Kalben ölü, ruhen ölü, beş duyu düzeyinde yaşıyor. Hislerini iptal etmiş, gaflet iptali his yapmış. Gaflet o kadar kalınlaşır ki inkar o kadar bir yoğun sarhoşluk ve narkoz hali ortaya çıkarır ki hisler, manevi hisler çalışmaz. Evet, bu da ölü gibidir yani. Yiyip içip yatan, uyuyan adam, bundan ibaret bir adam ölü gibidir. Manen yaşamıyor çünkü. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin diyor. Adam beden kabrinde yaşıyor. Beden kabrine girmiş, orada yaşıyor. Tabutunu yanında taşıyor, beden olarak. Bu insana neyi işittireceksin sen? Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıl erdiremezler. Ölüm olarak kabul edilmişlerdir. Ölü olarak. Hissi kuvveleri olmasına rağmen kafirlerin inkar veya gaflet ehli. Gaflet de biliyorsunuz küfrün tohumlarını içinde barındırır. Günah küfrün tohumlarını içinde barındırır. O yüzden her günahtan küfre giden bir yol vardır demişlerdir. Kafirlerin işitmeleri, görmeleri ve düşünmeleri körelmiştir. Bunların yokluğu sebebiyle varlıkları mükemmel olmasına rağmen hakkı inkarları ve şirkleri vardır. Evet, Allah bundan bizi inşallah muhafaza buyursun. Rabbim bizi hakiki hayat mertebeleriyle hay olan, böylece yaşayan, böylece hayatını, varlığını devam ettiren kullardan eylesin diyoruz. Bununla bizi ilmi ezelisine muhatap kılsın. Oradan yansımalarla da gönlümüzü, varlığımızı diriltsin diye dua ediyoruz. Ab-ı hayat ilimdir dostlar. Ya bu ab-ı hayat neymiş diye soruyorsanız işte ilme, irfana tutkun muhatap olmaktır diyoruz. Evet bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Huzurlarınızdan müsaade istiyoruz. Hatamız varsa af diliyoruz. Efendim hepinize gönülden muhabbetler ediyoruz. Allah'a emanet olunuz diyoruz.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.